أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hak Teala ibadetlerinizi, namazlarınızı, zikirlerinizi, dualarınızı, bütün hayır ve hayratınızı, güzel amellerinizi kabul eylesin inşallah. Hepimizin, cümlemizin inşallah taksiretinden öz keremi ve lütfuyla geçsin inşallah. Bizleri kendisinin rızasını kazanmaya muvaffak eylesin ve kendisinin öfkesine yol açacak her türlü davranış, hareket, düşünce ve vasıftan inşallah bizleri uzak eylesin. Bu akşam her ne kadar yani Hazreti Fatimetü Zehra sallallahu aleyhi ve sellem şehadetine ait bu hazretin şehadet eyyamıdır. Şehadet geceleri ve günleridir. Tabii sohbetimi bu konuya ihtisas vermek isterdim ama bu bahsimizin bütünlüğü kopmaması nedeniyle sadece birkaç kelime o hazretin yüce makamından itizaren arz edeceğim ve daha sonra sohbetimizin devamını, ahlak bahsinin devamını yapacağız. Ve inşallah bu akşam Ali kardeşimiz de teşrif edeceklerdir bize Mersiye ve güzel o zikir-i musibetiyle inşallah bizleri Hazreti Fatıma-tü Zehra sallallahu aleyhin yasını tutanlardan, onun hüsnü hüsnülerden olmamızı sağlayacaktır Allah'ın izniyle. Fatıma-tü Zehra sallallahu aleyha seyyidetun nisa'il alemin veya seyyidetun nisa'i ehlil cennet. Yani varlık aleminde hanımlar silsilesinde baştaki olan şahsiyettir. Babası erkekler aleminin, erkeklerin başında olan birinci şahsiyet elbette bu erkeklerin birinci şahsiyeti olmakla bütün varlık aleminin birinci şahsiyetidir. Ama kendisi kadınların birinci şahsiyeti ve varlık aleminde silsile itibariyle üçüncü şahsiyettir. Ki babası, ardından kocası Aliül Murteza ve üçüncü makamda ki nefsi kulli arz edeyim ki temsil etmek makamında o hazretin makamı gelmektedir. Ki Hak Teala Kur'an-ı Kerim'de Kevser diye adlandırdı. Hayr-i kesir. Bütün çok hayrın menşei olarak Peygamberimize onun verilişini müjdeleyerek ve Peygamberimizi o verilen nimetin karşısında Allah'a karşı kurban eda etmesini ve dua etmesini, şükür etmesini buyurmuştur. Dolayısıyla aslında Fatıma-tü Zehra sallallahu aleyha'nın bu yüce makamını biz anlamaktan çok uzakız. Ki bu makamın ne anlama geldiğini babası bildiğinden dolayı az edeyim ki Fatıma-tü Zehra sallallahu aleyhi içeri girdiğinde ayağa kalkar, elini öper, kendi yerinde oturtururdu. O da babasına karşı aynı muameleyi yapardı. Tabii bu büyük şahsiyete yapılan mezalim ve onun hakkının çiğnenmesi, onun saygınlığının korunmaması, üzülmesi, incitilmesi bu ümmet için gerçekten yani hiçbir şekilde telafi edebileceği bir yanlış değildir. Yani bu ümmetin yapmış olduğu, düşmüş olduğu en büyük hatalardan birisidir. Allah Tebareke Teala bize o hazretin sevgisinde sevgisini inayet ederek ve o Hazret'e zulmeden, o Hazret'in hakkını yiyenlerden uzak durma ruhiyesini, inancını ve itikadını ve anlayışını bize nasip eylesin inşallah. Arz edeyim ki sohbetimiz yine ahlak boyutunda bizim nefsimizin o şehvet ve istek boyutuyla ilgili olan bölümün hastalıklarını sıralıyorduk. Ve bu hastalıklardan birisi ki dünya sevgisiydi, bu dünya sevgisinden kaynaklanan hastalıklara işaret ediyorduk. Ki bu dünya sevgisinden, yani dünya bir hastalık, diğer bir hastalığın menşei oluyor. Dünya sevgisi ki kendisi bir hastalıktı, o konuda biz sohbetler ettik. Bu hastalıktan mütevelli diğer birkaç hastalık var ki onlara da işaret edeceğiz. Onlardan birisi ve en önemlisi şayet veyahut da en önemlilerinden birisi Arapça tabirle hırstır. Yani ihtiras. İhtiras duygusu, hırs. İhtiras duygusu ve hırs duygusu ne demektir? Yani insanın, az edeyim ki burada kastedilen manasıyla dünyaya karşı, dünya ve dünyalıklara karşı aşırı bir istek ve bir yöneliş, rağbet duyması, bu aşırı rağbet ve meyil, buna hırs Arapça denilir. Türkçe'de de ihtiras diye, ihtirasın kendisi Arapça ama bizim dilimizde kullanılıyor. Elbette bu rağbet ve meyil kendi başına bir hastalık değil. Rağbet ve meyil Allah Tebareke Teala'nın kendi bizim vücudumuzda koymuş olduğu bir duygulardan birisidir. Ama bu rağbet ve meyil yani aşırı şekilde dünyaya yönelince hastalık anlamını kazanıyor. Yoksa eğer bu rağbet ve meyil, istek, az edeyim ki memduh olan ve bizim için gerekli olan, bizim yücelmemizi sağlayan şeylere yönelik olursa bu hastalık değil. Aslında bu bir fazilet olarak görülmektedir ki dolayısıyla hırs iki bölüme ayrılmaktadır. Bir hastalık olan hırs, ihtiras, bir de kemal olan sağlık ve sıhhat sayılabilecek ihtiras ve hırs. O kemal olacak boyutunu daha sonra arz edeceğim. Hangi ihtiras, hangi hırs bizim kemalimiz sayılar? Ama hastalık olan hırs ve ihtiras ki dünyaya yönelik olan aşırı meyilden ibarettir. Bu işte dünyaya olan bu aşırı meyil ve rağbet bir hastalıktır insanın ruhunda. Niçin? Çünkü bu insanın kemale ermesine engel oluyor. Çünkü bu dünyaya aşırı meyillik ve ihtiras hissi bizi yaratılış amacımızdan alıkoyduğundan dolayı mezmumdur, kınanmıştır ve bizi arz edeyim ki bizim ruhumuzun bir hastalığı olarak görülmektedir. Ama eğer bir ihtiras, bir hırs, bu rağbet bizi kemale ulaşmakta daha da elimizden tutar, bize yardımcı olur ise, bize burada az edeyim ki itici bir güç konumuna gelirse bu hastalık değil, aksine bir fazilettir ki onu arz ettim ki daha sonra arz edeceğim. Ama dünyaya olan bu rağbet ve meyil ki Allah Tebareke Teala Kur'an-ı Kerim'de müteaddit yerde de arz edeceğim ki bu duyguyu kınamış ve bunun bir hastalık olduğunu bize beyan etmiştir. Ez cümle şundan ibarettir ki buyur ki elhakumu tekasur, sizi o tekasur, çok çok dünya hırsı ve dünyayı çok peşine düşmek meyil ki dünyanın çokunu talep etme durumu sizi şaşırtmıştır sizi, o kişiliğinizden, şahsiyetinizden uzaklaştırmıştır. Bu hırs insanda dünyaya karşı olduğunda insan dünyayı toplamaktan doymaz. Topladıkça toplamak ister. Gerekli olmadığı halde, hatta zararlı olduğu halde, hey o dünyayı fazla fazla az edeyim ki üstüne yığmaya çalışır. Tekasur Allah'ın tabakı dağılması. Kesret, çoğaltmaya çalışıyor. Aynen benzetme itibariyle ahlak alimleri diyorlar ki, benzer ki bu hırs, dünya karşı hırsa yakalanan şahsın durumu bir çöle benzer ki o çölün nihayeti olmayan bir çölde yürümeye benzer ki ne kadar yürüyorsun bu çöl bitmez. Ve nihayetinde bu çölde insan bitiremediği bu çölde helak olur. Hırs da öyledir. Dünyayı toplamaya başlar bu duyguyu insanın musallat olduğunda hiç doymaz, bırakmaz insanı, topladıkça toplar, nihayetinde helak olmasına sebep olur. Veya başka bir benzetmeyle bunu benzetmişler, bir hastalık var. Arapçada istiska hastalığı denilir. Yani susama hastalığı. İnsan bazen, bazı insanlar da bu hastalık olduğunda su içmekten bunun susaması gitmez. Az edeyim ki Kerbela'da İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın karşısına dikilenlerden birisi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bedduası nefriniyle bu hastalığa yakalanmıştı. Ki su içtikçe insan suluğu gitmez. İçer içer, daha içer, daha içer. Yani hiçbir şekilde içindeki bu yanma sinmez, sönmez. İçer, o kadar içer içer ki nihayetinde o fazla su içmek, aşırı su içmek onun vücudunu bozarak onu öldürür. Bu hırs da aynen öyledir ki insanda oluştuğunda insan dünya toplamaktan doymaz. Bu yeter demez. Topladıkça toplar. Ve nihayetinde helak olmasını sağlar. Aslında dünya toplamak niye kötüdür? İmam Ali Aleyhisselam bunun felsefesini şöyle buyuruyor, buyuruyor ki bu dünyaya bu hırs bu yüzden kötüdür ki insan değerliyi, kıymetliyi, yüceyi, üstünü aşağıya, değersize feda etmesidir. Çünkü dünya bu kadar değerli değil ki insan yani varlığını ona feda etsin. Varlığını onu toplamakta geçirsin. Bu değere, bu insan bu meşguliyetle çok yüce değerleri kaybettiğinden dolayı bu hırs o yüzden kötüdür. İmam Aleyhisselam ki soruyorlar ki söyle en tarifil hırs, hırs, hırs nedir, ihtiras nedir dediklerinde huve telebul galil bi idaatil kezir, çoğu feda edip azı tutmak. Az nedir? Dünya. Ve ma dünya illa metaun galil. Ha, dünya az bir metadır. Ne kadar olursa olsun. Bu az metayı neyi? Ahiret ki nimetleri ki çoktur. O çoğu feda edip bunu tutuyorsun ya. Bu yüzden. Budur işte. Hırs budur. Dolayısıyla Peygamberimiz de buyurmuş ki bu hırsa, bu duygu eğer bu hastalık insanda mütevellit oldukça gitgide azalmaz. Gitgide şiddetlenir. Örneğin Peygamberimizin buyurduğu buyurur ki Yeşibu İbni Adem ve yeşubbu fihi hasletan. İnsanoğlu ihtiyarlıyor ama onda iki tane his, iki tane haslet gençleşir. Kendisi yaşlandığı halde fitene hasleti de gençleşir. Hangi haslet? El-hirsu ve tulul-emel. Bir dünyaya karşı hırs, ki tek kelime hırs kullandığında dünya hırsı kastedilir. Bir de uzun arzu. Yaşı gelmiş ta 90'a, 100'e yaklaşıyor mesela. Adam konuşturuyorsun diyor ki hala şunu böyle yapalım, bunu böyle yapalım. Bu duyguya sahip olan insanlar böyledir. Yani hiç gidişten bahsetmiyor. Hep burada hala diyor ki bunu da bu evi de böyle yapacağız. Burada da bu tarlayı böyle yapacağız. Buradaki mağazayı böyle değiştireceğiz. Böyle ha. Hep bunlar. Böyle konuşuyor. Başka bir buyruğunda da Peygamberimiz yine buyurur ki bir hırs ve uzun ömür hissi. Yani ölme istemez. Hiç diğer ki insan yaşlanıyor ama yaşlandıkça da arz edeyim ki ömrünün daha uzun olmasını arz eder. Başka bir buyruğunda Peygamberimiz buyurmuş ki لَوْ كَانَ لِيْبْنِ عَدَمْ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبْ. Eğer insanın İki ova dolusu, iki ova kadar, ovayı dolduracak kadar altını olsa, bundan doymaz hırsı var ise. Diyor ki üçüncü bir vadi daha. Ya bu kadar altının mı var, bu kadar bankam var, düşünüm var, hesabım var, kitabım var, bunlar yok. Ama bir başkasında, bir başkasında onun üstüne eklemek ister. Üçüncüsünü de ister. Ve la yemle'u Cevfe ibn-i Adem illet turab. Ve insanın o hırslı karnını topraktan başkası doldurmaz. Ta öyle mezere koyarlar, o mezerde toprak gider onun karnını, çürüye orayı doldurar, o zaman doyar. Yani bu dünyadayken doyması yok. İmam-ı Sadık aleyhisselam da yine buyurmuşlar ki, yani peygamberin buyruğuna benzer bir buyruğu yani geçmiş peygamberlere gelen bilgiden bize aktarıyor. Diyor ki inne fima nezele bihil vahyu mines sema. Allah Teala'dan peygamberlere gelen vahiylerden birisinde şöyle diyor, yani peygambere Allah Teala bu öğütü verir ki لَوْ أَنَّ لِبْنِ عَدَمْ وَعَدِيَنِ بِيَسِلَانِ ذَهَبًا وَفِدَّةً. Eğer iki oba dolusu onun o kova akta akan altından, gümüşten nehire sahip olsa, ona üçüncüsünü de eklemek ister. Üçüncü bir nehir de orada akıtmaya çalışır. Yine Peygamberimizin buyruğudur ki, İmam Ali Aleyhisselam bunu Peygamberimizden rivayet etmiştir. Buyuruyor ki, iki ac doymaz. Bir dünya acı, bir de ilim acı. Eğer insan ilime karşı açlık hissediyorsa, ilimden doymaz. Ve bu açlık çok övülen açlıkta gerek. Aslında bizde bu olan. Bizim daha burada İmam Ali'den Aleyhisselam rivayetini diyecek. İmam Ali Aleyhisselam buyurur ki, biz insanların helak olmasına sebep olan şeylerden birisi budur ki, ilme karşı tokluk hissediyoruz. Ama dünyaya karşı ne? İlim öğrenelim, camiye gidelim, alim dinleyelim, kitap okuyalım, ders okuyalım. Yok, elhamdülillah öğrendiğimiz bize yeter. Bu kadar bize yeter. İlime karşı tokluk ama dünyaya gelince açlık. Tam işin tersine. Peygamberimiz bulmuş iki tane aç doymaz. Bir dünya acı, bir de ilim. İlim acına eğer bu açlığı hissedersek, bu ilim açlığı bizi yücelter. Bu doymaz. İlim çünkü niye doymuyor? Çünkü ilim arz edeyim ki gittiği, yani kendi vardığı alanı genişletir. Yine İmam Ali Aleyhisselam'ın buyruğudur ki her kab içerisine konulan şeyle dolup daralar. Yani mesela bir kabı olun, onun içerisine bir şey koy. Dolar, daralar ve tüter, taşar. Ama ilim kabı hariç. İlim kabı, İlim oraya koydukça genişler. İlim geldikçe daha genişler. Ruh genişler. Daha fazla, daha fazla, daha bilmediklerimi diye ilim peşine gider. Allah cümlemize ilim açlığı nasip eylesin. Amin. Ama dünya açlığı duymaz büyüyor çünkü diyor ki ama oysa ki diyor Peygamberimiz eğer insan dünyadan Allah'ın ona inayet ettiğine iktifa etseydi helalına o verdiğine razı olup helalına yetinseydi selamete erir. Ama eğer bu açlık bu iterse bunu helalla yetinmeyerse gözü başka yerlere giderse helake olur, halak olur. Meğer ki tövbe eder. İlim öğrenen de her kim ilmi ehlinden alır ve amel ederse kurtuluşa erir. Ama her kim ilmi dünyaya araç ederse ilmiyle ilmi dünyanın hizmetine sunarsa, oysa ki dünyayı ilmin hizmetine sunmak gerekir, o zaman bu adamın da helak olur. O ilim öğrenmekten payı sadece o dünyadan edindiği olur. Yani nasip o kadar olur. İlim verdiler bu, değerliyi sattı değersize. Yarın diyecekler ki sana vermiştik ki çok değerli şeyi, sen bunu neye sattın? Peygamberimiz buyuruyor ki eğer bir insana Kur'an-ı Kerim ilmi vere, bu diye ki hani gözü başkasında olan başka şeylere dikile, Kur'an-ı Kerim ilmi olduğu halde, bu insan demek ki aslında değerliyi değersize satıyor. Yani bu insan bilmiyor ilmin değerini demektir. Evet, daha sonra Peygamberimiz alimlerin, iki alimden bahsediyor ki birisi ilmiyle amel eden ki ona azim denilir, birisi de amel etmeyen ki cehennemde onun pis kokusu cehennem ehlini bile eziyet edecektir ve en büyük pişmanlığı yaşayan bu alim olacak ki o insanlara anlattı, söyledi, duydular. Başkaları öğüt aldı, onlar kendisine çeki düzen verdi bu alim yazıkta. Söylediği halde, okuduğu halde, anlattığı halde arz edeyim ki kendisine çeki düzen vermedi. Allah Teala bizleri böyle bir durumdan korusun inşallah. Evet, mümin kardeşlerim, ihtiras bir hastalıktır. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda çok büyük uyarılar var. Ve keza Peygamberimizin ve Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın buyruklarında yine bu konuda bizi aydınlatıcı, ufukumuzu açacak çok güzel bilgiler var. İlk önce Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bazı örnekler arz edeyim. Ayet buyur yukarıya ses, sen orada niye otursun? Buyur. Yani bir selavat ve ayet buyursun. Selavat buyur. Allah tebareke ve teala Me'arid suresinde buyuruyor ki innel insan hulige helu'a iza messehu şerru cezu'a ve iza messehu l-khayru menu'a. İnsan da bir hırs hissi var. Hırs hissiyle yaratılmıştır. Ve tahammülsüzlük, helu kelimesinin birisi yani mukavemetsizlik anlamını ifade ediyor. Helu yani mukavemeti olmuyor. Dayanak olmuyor. Bir de haris. Yani bu şeyde dolayısıyla İnsan hem dayanıksızdır, hem haristir, buyurur. Dayanıksızlığı yüzünden izâ messehu şer cezua. Öyle ki bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldı, artık kendini kaybediyor. Yani ceza feze, hezeyan konuşmalara başlıyor. Nedir başımıza gelen gibi şeyler. Ama bu ihtirastan dolayı da izâ messehu hayru menua. Bu hayır eline geçtiğinde de cimrileşir. Cimrilik aslında ihtirasın ve cimrilik de bir hastalıktır. Bu da gene hastalıktan mütevellit, iki tane şeyden mütevellittir. Bir dünya sevgisi, bir de ihtiras. Bu ikisinden mütevellit bir hastalık da ne oldu? Cimrilik. Allah Teala burada buyurdu. Allah Tebaka Teala az eleyim ki bu ihtiras duygularından Peygamberin döneminde olan bir takım insanları kınıyor. Diyor ki Cuma suresinde idare av ticareten ev lehven in feddu ileyha ve terekuke kaima kul ma indallah hayr minel lehve minet ticare vallahu hayr vasıgın. Onlar öyle ki ticaret ve lehvi duyar duymaz gördüklerinde hemen seni bırakıp oraya koşuyorlar. Yani bu hırsları onları oraya itiyor. Oysa ki Allah'ın katında olan hem ticaretin getirdiğinden hem lahvden daha hayırlıdır. Allah rızkı verendir, hayır rızk verendir. Ki burada bu ihtiras duygusu bunların bu hareketine yol açtığını Allah Teala bize beyan ediyor. Yine az edeyim ki Hümeze suresinde buyuruyor ki veylün li kulli humezetin lümeze, o kaş göz oynatarak veyahut da dedikodu yaparak narabayı olsun. Bunların birinde bu gibi insanlarda bir de dünya sevgisi olur ki cem'en malen ve addedeh, yani ihtiras olur dünya. Malı topluyor sayar, öyle toplamak. Yahsen anne malehu ahlesanır ki malı onu ebedi kılacak. Dünyaya hırsı var. Hep toplayıp bunun üstüne bunda saymakla geçindir. Sanır ki o ebedi kalacak. Diğer bir ayet-i kerimede وَلَا تَجِدَنَّهُمْ اَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَنْمَرُ الْفَسَنَةِ Kınamam bu okumunda Yahudileri ve müşrikleri. Onların dünya ömrün uzun, dünya hırsına, dünya hayatına en muhteris, ihtiraslı bir duygu halde bularsın. O müşriklerden ileri var ki 1000 yıl yaşamak ister. Oysa ki 1000 yıl yaşamak onları Allah'ın azabından alıkoymamaktadır. Arz edeyim ki bu ihtiras duygusu, bu hırs meselesi babamız, dedemiz Adem Aleyhisselam'ın da cennetten arz edeyim ki çıkarılmasına sebep olmuştu. Her ne kadar bunu izah edeceğim daha sonra bu arz edeyim ki Adem Aleyhisselam'daki o muhalefeti, o meyveyi yemesi, bu Allah'ın haram kıldığı bu dünyadaki haram teklifine muhalefet değil. Ama arz edeyim ki irşadi teklifine muhalefet idi ki bu muhalefetini sağlaması onun o içerisindeki hırs oldu. Bu Kur'an-ı Kerim bunu beyan ediyor. Diyor ki فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ şeytan, şeytan ona vesvese verdi. قَالَ يَا عَدَمْ هَلْ اَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدُ وَمُلُكٍ لَا يَبْلَى Sana göstereyim, seni delil olayım bir ağaca ki o ağaç ebedilik ağacıdır ve bitmeyen bir mülkün sağlama ağacıdır. Yani o ağaçta yiyen insan ebedileşir, mülkü de hakimiyeti de artık su zayıflamaz, kalıcı olur. Adem'de bir hırs oluşturdu. Neye hırs? Ebedi kalışa ve bitip tükenmesi olmayan hakimiyet. Fe'ekela. Adem'den Havva onu yediler. Febedet sevvatuhuma. Onların o gizlediği Allah-u Teala avretleri onlara zahir oldu. Bu sefer kendilerini örtmeye başladılar. Allah-u Teala buyurdu ki ben sana dememiş miydim ey Adem? Eğer bu ağaçtan yersen sen bedbahtlığa düşersin, şekavete düşersin, sıkıntıya düşersin. Burada rahat et. Mesela demiştim burada kula minha reveden heysu şeytuma, burada yiyin buradaki ağaçlardan, meyvelerden bu cennette bol bol ve ama bu ağaca yaklaşmayın. Burada siz rahat, sıkıntımız yok. Şimdi ama bu ağaca yaklaşsanız feteşka, bu ağaca yaklaşsanız sıkıntıya düşersiniz, zahmete düşeceksiniz, zahmetle karşılaşacaksınız. Bu tavsiyedir, haram etmemek değil. Ama bu Adem Aleyhisselam'ın şayet mümkün zihnimize böyle gelen, ya orada Adem az edeyim ki şeytana dedi secde et, cennete dedi değil mi şeytan? Şeytan secde etmedi. Onunkini diyorsunuz şeytanın o emri Allah'ın emrine karşı çıkmaktır. Ve bunlar şeytanın mel'un olduğunu söylüyorsunuz. Oysa ki bu emir cennette olmuş. Adem'e de aynı emir cennette oldu. Ağacından yaklaşma emri. Adem yiyince orada demiyorsunuz ki Adem Aleyhisselam bunu yiyende mel'un oldu. Haşa. Niye, ne farkı var bu emirden bu emirin? Ha, farkı budur ki. Bakınız, az edeyim ki Kur'an-ı Kerim ayetlerine dikkat ediniz. Bir bu noktayı diyorum, geçiyorum. Bahsi konumuz bu değil yani. Parantez açarak diyorum bunu. Şeytana emir, secde emri, meleklere secde emrinde secde emri var. Ama eğer secde yapmazsanız zahmete düşersiniz, sıkıntı yaşarsınız gibi bir ek yoktur. Tavsiye yok. Mutlak emirdir. Secde edin. Mutlak emir, kayıt koşulmazsa emir lüzum emridir. Yani mutlaka yapmanız gerekiyor. Bu örfte de böyle. Eğer mesela bir efendi ya bir hizmetçisine bir insan dese ki bu işi yap. Bir kayıt koşmazsa bu yani gerekli, vücuttur. Mutlaka yapman gerekir. Ama diyse ki bu işi yap. Ama yapmazsan bak burada böyle bir şey olur ha. Bir ek koyarsa bu tavsiyedir. Adem aleyhisselam'ı Allah-u Teala ağaca yaklaşma kaydına mutlak dememiş. Ne demiş? Buyurmuş ki ağaca yaklaşma, feteşka yaklaşırsanızsa zahmete düşersiniz. Yani tavsiyedir. Yani mutlak emir değil. Dolayısıyla Adem'inki Allah'ın emrine karşı, mutlak emrine karşı çıkma değil. Tavsiyeyi dinlememedir. Aynen doktorun bir hastasına tavsiyesi gibi. Tavsiye ediyor, diyor ki şunlardan da perhiz etmen lazım. Niye? Perhiz etmezsen hastalığın uzar. Bu tavsiyedir. Doktorun bu tavsiyesi ilzam emir değil. Bu yani tavsiye ediyor. Allah da Adem aleyhisselam'a tavsiye etmişti cennette. Ama orada da o işte bu hırs duygusu az da olsa onda var idi. Bu hırs duygusundan dolayı bütün peygamberlerde var ya imtihan vermeler lazım. Tavsiyeyi dinlemedi. O da dedi tavsiyeyi dinlemedim demiştim ki başınıza gelecek yıl verdi. Siz burada rahat yaşayacağınızda şimdi gidin hadi bakalım dünyada zahmetli yaşantıyı siz tercih ederiniz. Ben demedim ki siz burada kula rağeden heysu şeytuma yiyin burada bol bol rahat rahat sıkıntınız yok. Burada zahmet olmayacak. Burada az edeyim ki dert olmayacak. Burada hastalık olmayacak. Burada rahat yaşayacaksınız. Yiyin. İçin, gezin. Ama bazı yaklaşırsanız feteşka zahmete düşersiniz. O da demek ki dediler ki biraz o hırsları İlla bildiler ki ya demek ki burası güzel, şeytan aldatmaya geldi. Dedi ki burası bak burada burunda ebedi kalmak istiyorsanız mı? Onlar dediler ki bu rahatlığı nereden verelim? İlla bildiler ki ya bu Allah'ın orada o tavsiyesini unuttular ki ya bu ağaca yaklaşırsak zahmete düşeriz.
Bir şey sorsak
hadi. Evet bir sorunuz var.
Şimdi önceki ayette yeryüzü için seni yani Adem'i biz yeryüzü için. Peki cennetten oranın farkının yani buraya inmesine.
Hani bu konu çok ağırdı. Ben bunu fakat o konuda konumuzu bırakalım ki tamam. İnşallah bu gibi konuların nübüvvet bahsinde, masumiyet bahsinde alacağız. Ama burada bir parantez açtım ki şayet. Evet. Çünkü diyoruz ki Adem'in de cennetten çıkmasına, gelmesine sebep olan hırs duygusu ha. Bu hırs duygusunda bir de zihnimize gelmesin ki ha demek ki Adem de bizim gibi, bizim hırsımız bizi günaha götürüyor. Adem de günaha gitti gibi algılanmasın diye o kaydı koşuyorum. Adem'deki hırs onu terki evlaya, tavsiyeyi dinlememeye götürdü. Bu tavsiyeyi dinlememek masumiyetle çelişmediği noktasını vurgulamak istedim. Valla bu konu kapatıyorum, parantez kapanmıştır. Bu yüzden hadislerimizde buyuruyorlar ki aslında insanın Allah'a küfran etme menşeinde temelinde üç tane unsur var. Yani Allah'ın hoşnut olduğu şeylerden insanların ayrılmasını sağlayan üç temel unsur var. Üç temel unsurdan birisi hırstır. Hırs duygusu. Bunlar hangileridir? İmam buyuruyor ki birincisi kibirdir. Kibir insanı günaha iter. Bu kibri ilk, kibirle Allah'a ilk isyan yapan kimdi? Şeytan. İstekbere ve kâne minel kafirin. Adem'e secde et, ben mi buna secde edeyim dedi. Kendisini büyük gördü ve kafir oldu. İkinci Allah'a isyanı sağlayacak duygu hırstı ki Adem'in başına bel oldu. Adem tavsiyeyi dinlemedi. O rahatlıktan kovuldu, geldi dünyaya. Dünyada da hem kendisi hem bizi zahmete saldı. Elbette bizlerin burada zahmet işlemiz bizim hayırımızadır. Ha. Bu Allah bunu bizi bilerek buraya göndermiştir. Bu bir bahaneydi Adem'i buraya göndermekte. Arz edeyim ki orada kalmamız bizim kemalimize sebep olmayacaktı. Burada kemal zorluklarda sağlanır. Altın ne zaman saflaşır? Ne kadar ateşi yüksek verirsen o kadar saf altın ortaya çıkar. Ateşi az versen onun tortusu çıkar ama az tortusu çıkar. Çok su kalan içerisinde 14 ayarı var. Biraz versen 18, biraz versen 20, 22, 24 ki tortuları çıkar. Burada bizim tortumuz çıkması lazım. Dolayısıyla buna bizim gelmemiz gerekirdi. Hala bunlar hepsi bir başka konulardı. Üçüncüsü de kıskançlıktı. Kıskançlık kimi mahvetti? Adem'in uşaklarını. Dedi senin kurbanın kabul oldu, benimki kabul olmadı. Demek sen yarın kalkacaksan senden olan töreyen çocuklarım benim çocuklarımı övünecek. لَاَقْتُلَنَّكِ Ben seni öldürerim, ben de koymadım seni. Öldürdü, kendisi de mahvoldu, pişman oldu. Ve biliyorsunuz onu şey. Dolayısıyla bu hırs meselesi mümin kardeşlerim çok önemlidir. Yani isyana götüren önemli unsurlardan birisidir. Hadislerde bu yüzden bu konuyu Peygamberimiz ve Ehl-i Beyt imamları selamullahu aleyhim cemiyen bize çok diye boyutları anlatmışlar. Ben Allah Resulü'nün bir buyruğuyla yine sözümü devam etmek istiyorum. Resulullah buyururlar ki bu insandaki üç tane haslet var, kötü haslet. Birisi bu hırs dediğimiz ihtiras, dünya ihtirası. İkincisi cimrilik ki bu hırsten mütevellit olan bir yine hastalıktır. Üçüncüsü korkaklık. Bu üç hastalık üç tane haslettir. Aslında bu üç tane hasletin de temelinde Allah'a karşı suuzan taşımak, yani inançsızlık yatmaktadır. Allah'a karşı güvensizlik. Allah'a inancı kamil olan, marifeti kamil olan ve güveni olan, Allah'a tevekkül boyutunda olabilen bir kulda ne korku olar, ne hırs olar, ne cimrilik olar. Bunlar her birisi ayrı ayrı haslettirler. Bunları Peygamberimiz bu ki yecme'uha su'udden billah. Allah'a su'uzan taşımak. Bunları topluyor. Allah'a güvensizlik. Dolayısıyla demek ki aslında inancının zaafıdır. Arz edeyim ki bu hırs insanın ahiretinde başına büyük belalar yol açtığı için dünyada da insana birçok belaları sokuyor. Aslında insanın dünyada helak etsin. Bakın dünyada o hırs duygusuna sahip olan insanlar öyle değil ki her zaman muvaffak olsunlar. Her zaman böyle ara ihtiras ettikleri, kendilerini öldürdükleri o arzuya ulaşsınlar. Aksine bazen bakıyorsun ki bu hırs duygusundan öyle bir davranış yapar ki dünyasını da mahveder. Çok dünya meyli, arzusu, bu hırsı bazen ne yapıyor? Bir muameleye girir. Bir ticaret gibi mesela çok tedbir etmediği, düşünmediği, risklerini minimum etmediği mesela borsa, morsa gibi şeylere. Nice insanlar bu duygularla dünyalarını mahvettiler, intihara gidiyorlar değil mi? Geliyor adam, bakıyorsun ki bu hırstan bir muameleye gelir. Bir anda her şey kayboldu. Zaten inanç da zayıftır. Ha, gider intihar ediyor, gider bilmem ne yapıyor, cinayetler işliyor kendisini, etrafına büyük şeyler, zararlar. Demek ki hırs, insanın ahiretteki helakiyle ilaveten mümkündür dünyasını da helak etsin insanı, dünyasını da mahvetsin. Böyle bir tehlikeli hastalıktır ki, bu yüzden Peygamberimiz buyurmuş ki, bu dirhem ve dinar hırsı sizden önceki kavimleri helak ettiği gibi sizler de helak edebilir. İbn-i Abbas diyor ki, İbn-i Abbas'tan rivayettir bu ama İbn-i Abbas da mutlaka Allah Resulü'nden duymuş ki bunu böyle bize anlatıyor. Ama bu mesela kitapta İbn-i Abbas'ın nispet vermiyor Resulullah'a, kendi anlatımıyla anlatıyor. Diyor ki, bu dirhem ve dinar ilk ortaya çıktığında insanlarda, insanlar ilk başta nedir? Dünya alışverişlerini, bu kendi bizatihi, bu dünyadaki elde ettikleri o varlıkları, yani sen malının kendisini verirdin. Mesela diyelim, örneğin koyunu verirdin, mesela sığır alırdın misal. Malın kendisini değiş tokuş yapırdı. Öyle ki bunlar dünyanın bu ticareti genişledi, dünyanın mal mülkünün nakliyatı genişledi. Dirhem ve dinarın ilk basıldığında şeytan bu dirhemden dinarı aldı, böyle bir eline baktı. Sonra onu koydu gözüne. Sonra aldı onu koydu sinesine. Sonra birden bir feryatla bağırdı sevinçten, bir feryat çığlık attı. Ve ne dedi? Dedi ki, entuma kurrete ayni, bağıra bağıra. Sensin benim gözümün, ikiniz dirhem ve dinar, siz benim gözümün ışığısınız. Ve semerete fuadi, kalbimin ürünü, meyvesisiniz. Artık benim işim kolaylaştı. Ben insan oğlum, madem ki bu dirhem ve dinar sevgisi bunların ve bunlara ihtiras bunlarda var ise, artık bunların benim, sen benim en güzel yardımcım oldun. Ben bunları çok güzel avlayabilirim. Dikkat edin Müslüman kardeşler. Böyle bir şey. Bunun kardeşler bu ihtiras, gerçi bu hadisi arz etmiştim ya, ama bu ihtirastan kaynaklanan, ihtiras insanı bazen etrafını, kendi etrafını, yani helakini sağlayacak, kendi etrafına duvar çekme gibi oluyor. Kendi böyle dalıp ihtirasa, dünyaya dalan bir insan, hey topluyor, topluyor, topluyor etrafına. Aynen hadisteki örnekte, az edeyim ki ipek böceği gibi buyuruyor ki, o kadar ne kadar fazla şey olursa, artık ondan çıkıp kurtuluşa erilmesi o kadar zorlaşır. Topluyor, topluyor, bir gün gelin diyoruz ki, kardeşim haydi bakalım bunun hakkı var. Hakkı diyen de bakıyor ki, ya bunu hesaplayan da bunun hakkı çıktı birden 1 milyon lira, 2 milyon lira. 2 milyon ben humus vereceğim. Olur mu ya? Değil. Ama vazgeçiyor. Değil mi? Ama eğer ilk baştan öyle olmasaydı, ilk baştan hakkı kuruya deri gelseydi, evvelden az az vermişti, daha 2 milyon birden karşısına çıkmayacaktık. O zaman çıkacaktı bir 50 bin lira, 100 bin lira mesela. Değil mi? Rahat. Böyle. İşte bu helak tarihte de, yani peygamberin döneminde biliyorsunuz değil mi? O bir tanesi geldi peygamberin şey ettiği, deri yalvardı, evet, Salebe. Değil mi? O bu da ihtiras. Ama onu da biliyorsunuz, hikayesini demiyorum onun inşallah. Arz edeyim ki, hırs, insanın ihtiras ettiği şey her zaman insanın ulaştığında insanın saadetini de sağlamaz. Bazen ulaşmak insanın bedbahtlığı olur. İnsan bir şeye çok ihtirasla peşine düşüyor. Öyle ki eline gelende öyle bir sıkıntı yaşıyor ki, öyle bir derde muhtemelen ki keşke hiç gelmeseydi elime diye. Bazen mesela diyelim ki bazı insanlar Allah-u Teala mesaj görüp evlat vermek istemiyor. O kadar peşine düşür, o kadar peşine düşür ki bir de bir evlat verir Allah-u Teala. O evlatlar öyle şeyler yaşıyor ki diyor ki keşke ya Rabbi bu gelmeseydi benim. Kesin mal da öyle değil mi? Bazen olur yani. Bazı insanlar Allah-u Teala mesajı bunu görüyor ki biraz fakirliği yaşatsın. Bu hey özün dala başa vurur, Allah Teala biraz giden ondan dolayı eline belgenle de helak oluyor. Onun zaman İmam Sadık Aleyhisselam diyor ki, بَلُرُبْ فَلَا اَمْرِي İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam. لَرُبْ بَحَرِيسٍ عَلَى اَمْرٍ قَدْ شَقِيَ بِهِ حِنَاتًا O İhtiras ettiği şey eline geldiğinde şakabet, bedbahtlığa düşür bazen. Öyle değil ki insan için her zaman hayırlı olsun. Bazen de istemediğimiz şey bizim hayrımızdır. Azizlerim ki mümin kardeşlerim, bu ihtirasın da bir diğer sonucu budur ki insanı dünyada her zaman rahatlığı insan elinden alır. İhtiras duygusunda olan bir insan rahat olamaz. Her zaman yorgunluk yaşar. Azizlerim ki büyür peygamberimiz İmam Ali Aleyhisselam'dan bu hadisi arz edeyim ki bunye hirsu ey buney onlar tavsiye ey buney el hirsu miftahu tab ve matiyyetun nesab. Hirs yorgunluğun anahtarı ve zahmete düşmenin bineğidir. Ya İmam Ali'l-Nakî aleyhisselam buyurmuşlar ki mesterahadul hirs, ihtiras sahibi asla rahatlık yaşamaz. Ya diğer hadiste İmam Ali aleyhisselam buyuruyor ki el-hirsu ina'un müebbet, hirs duygusu, ihtiras duygusu ebedi zahmet demektir. Ve bunun gibi. Niye? Çünkü hiç daha her zaman çalışır, toplamaktan başka bir kendisine bir rahatlama anı bulamıyor hayatında. İkinci neticesi, yani bir diğer neticesi, hiris insan her zaman fakirlik hissinde olur. Hiçbir zaman zenginlik hissi onda olmaz. El haris fakirun ve lehu meleket dünya mihazan. Haris insan fakirdir, dünyanın tamamına sahip olsa bile. Arz edeyim ki çünkü doymuyor ya. Zenginlik doymaktır. Bunda doyma yok ya. Bu fakirdir. Ne kadar malı mülkü çoksa yine de fakirdir. Bunun bu şekilde çok buyruklar vardır efendim. Daha onları bakıyorum, saat geçiyor. Çabuk geçeyim, birkaç tane hadisle sözümü tamamlayayım. Hirsin bir diğer kötü sonucu ise İnsanın şahsiyetini aşağı getirir. İhtiraslı insanlar değerli insanlar olamıyorlar. Yani saygın bir konumda olamazlar. Öte yandan ihtiras insanın rızkın artmasına sebep olmaz. İmam Ali Aleyhisselam diyor ki el-hirsu la yezidu fir rizk. Hırs rızkı artırmaz. Velakin yudillul kadir. İnsanın şahsiyetini aşağı getirir. Arz edeyim ki ve bunun gibi çok güzel buyruklar var. Artık bu fikir verdi diye daha diğer hadisleri okumuyorum vakit geçtiğinden dolayı. Arz edeyim ki hırsın bir diğer sonucu burada budur ki insanın birçok günahlara düşmesine, hak hukuku çiğnemesine yol açıyor. İhtiras sebebiyle yani ihanete başlıyor mal mülk sahibi insanlarda olan ilişkilerinde. İnsanlar olan ilişkilerindeki çalıştığı işçide, sattığı malda filan da veya birçok günahlara mal için dininden vazgeçerek mala peşine gider. Mal hırsı bunu dinden taviz vermesini veya da günaha razı olmasını sağlıyor. Ve Rezal buyuruyor ki İmam, yine İmam Ali Aleyhisselam'ın buyurdu ki el-hirsu mu'un fi kebiru dunubu. Hirs insanı büyük günahlara müptela olmasına sebep olan unsurlardan bir şeydir. Arz edeyim ki imanın tahrip eder. Çünkü demin hemen ilk başta arz etmiştim ya buyuruyor ki imanı olan, yakini olan da hirs olmaz ve aksine hirsin menşei şek ve şüphedir. Mümin kardeşler, çok güzel hadisler var ama artık fazla da sizi yormayayım. Bunları artık bu kadarıyla bize bir fikir vermiş oldu. Bize bir fikir vermiş oldu ki bu hırs bizim helak olmamızın sağlayan en önemli unsurlardan birisidir ki az edeyim ki artık bu kadarıyla yetineyim. İnşallah bu duyguyu kendimizden atmaya çalışalım. Bir sözle bunu da az edeyim, sözümü tamamlamaya çalışayım. Tarih de şöyle geçer ki o zamanı ki Züleyha, hani biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam'ın hapse düşmesini sağladı filan. Ve geldi Yusuf Aleyhisselam, hapisten çıktı Allah'ın yardımıyla, geldi Mısır'ın padişahlık konumuna geldi. Yani Mısır'da bütün ekonomi onun eline geçti. Aziz konumuna gelince Züleyha'nın ona bir sözü var. Diyor ki, Züleyha dedi ki, اِنَّ الْحِرْسَ وَالشَّهْوَةَ تُصِيرُ الْمُلُوكَ عَب۪يدًا وَاِنَّ السَّبْرَ وَالتَّقْوَى يُسَيِّرُ الْعَب۪يدَ مُلُوكًا Öncelikle tusayyir olur. Hirs, ihtiras ve şehvet düşkünlüğü padişahları köle yapar. Sabırlı olmak, takvalı olmak da köleleri padişah yapar. Değil mi? Musa, Yusuf Aleyhisselam neydi? Köleydi değil mi? Züleyha neydi? Aziziydi, Azizeydi, kraliçe konumundaydı. Köle konumuna geldi. Karşılığında Yusuf Aleyhisselam dedi ki, innehu, Kur'an-ı Kerim bir ayeti, innehu men yettegi, Allah Teala bunu izzeti Yusuf'tan demiyor, innehu men yettegi ve yasbir, fe innallaha la yudhiyu ecrel muhsinin. Bilesin Allah Teala, o insan ki sabretti ve Allah'ın takvasını koruduysa, Allah ihsan ehlinin ecrini zayi etmez. İmam Ali Aleyhisselam bu sözüyle sözümü tamamlıyorum. Buyurdular ki, insanların yolunu tutan altı tane haslet var. İnsanların yolunu kesen. Bir, arz edeyim ki, ilimde cehalete kane olmak. İlimin diyor ki yeter, yani bu kadar. Az ilimden cehalete razı olmak. İki, hırs, dünyaya karşı hırs. Üç, fazileti başkalarından esirgemek. Allah sana bir şey vermiş, onu esirgiyorsun. Dört, riya yapmak amelde. Ya da birkaç tane oldu. Kanaat, öyle mi? Bir de kişinin kendini beğenmişliği. Bu beş tane mi oldu burada? Demek bir tanesi burada düşmüş. Belki hadiste var. Altı diyor ama burada beş tane saydık. Bir, İlimde kanaatli olmak. İlimde gene ihtiraslı olacağız, burada kanaatli olmak. Dünyada ihtiraslı olmak. Fazlı, az edeyim ki karşı kıskanmak, yani esirgemek başkalarından. Rüya etmek, bir de kendini beğenmek. Burada demek beş tane oldu. Bir tane daha var demek ki. Burada hadisi düşmüş. Dolayısıyla mümin kardeşler, bunlar hirs bizim önümüzde sed olan, yani önümüzü kesen bir engeldir. Bu engelden kurtulmanın yolu kanaattir ki, ve bu hırstan nasıl kurtulacağız artık sizin varınıza vaktiniz almayayım. Bu hırstan kurtulma metodu ve yolları, kanaati tahsil etme, dünyaya karşı gani olabilmek ruhiyesi nasıl olacak? Bunları da inşallah bir sonraki sohbetimizde arz ederiz. Allah Teala cümlemizin akıbetini hayırlı eylesin inşallah. Ali kardeşimiz inşallah güzel beyanlarıyla ve güzel sesleriyle bizi de bu Fatmetü Zehra selamullahi aleyha ki Seyyidetü Nisa'yla alemindir. Onun musibetinde, o musibette gözyaşı dökmek, o hüzünlenmek sevabından ayrıldı. Allah kendilerinden razı olsun. Selamat.